Samuel 17. bölüm. 1. Samuel kitabı 17. bölüm. İki haftadır biliyorsunuz 17. bölümdeyiz ve birlikte oradaki ruhsal içeriği birlikte anlamaya çalıştık. Ve biliyorsunuz iki hafta yetmedi. O kadar ruhsal zengindi ki, derindi ki bitiremedik. Ama bugün eminim ki kesinlikle bitireceğiz. At gibi koşacağım ve at gibi koşarak konuyu bitirmeye çalışacağım. Haberiniz olsun. Evet değerli kardeşler, şimdi biliyorsunuz son yaptığım geçen haftaki konuşmada, 1. Samuel 17. bölümle ilgili yaptığım konuşmada iki önemli noktayı öne çıkarmaya çalışmıştım ki bunlardan birincisi, Rab Tanrı çobanlığı döneminde, Davut'un çoban olduğu dönemde, çobanlık yaptığı dönemde elde etmiş olduğu zorluklar aracılığıyla, sıkıntılar aracılığıyla elde etmiş olduğu deneyimlerini, yani kazanımlarını kullanarak Goliat'a karşı hazırlamış olduğunu ifade etmiştim, vurgulamıştım. Ve bizler de geçmişte yaşadıklarımız aracılığıyla ve o yaşananlar aracılığıyla elde ettiğimiz kazanımları ne yapıyor Tanrı? Hayatımızda birer birer kullanmakta olduğunun altını önemli çizmiştim. Niçin demiştim? Soru sormuştum size. Çünkü olmamız gereken noktaya Tanrı bizi getirmek istediği için, görmek istediği noktaya bizi getirmek için ne yapıyor? Bizim elde ettiğimiz kazanımları teker teker kullanıyor. Onun için Rab bizi adım adım geleceğe hazırlıyor. Bu birinci noktaydı. Hızlı bir şekilde söylemem gerekiyorsa. İkinci noktamız da Saul'un zayıf olan imanı karşısında Davut'un güçlü olan imanı, yani Rab'be emanet edilmiş, Rab ile birlikte hareket eden imanın getirdiği sonucu size açıklamıştım sevgili kardeşler. Gerçekten Davut güçlü bir imana sahipti ve onu zafere ulaştıran sahip olduğu imandı değerli kardeşler. Ve iman konusunda İbraniler mektubundan bir ayet okumuştum biliyorsunuz. 11. bölümde şöyle diyordu, 11.1'de, iman umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Ve dedim ki iman değerli kardeşler, ne zaman ki biz eller yukarı dediğimiz an, yani ne zaman eller yukarı diyorsak, yani artık yapacak bir şeyim yok, artık çaresizim, gücüm yok dediğimiz an değerli kardeşler, devreye giren bir olgu demiştim imanı. Biz eğer bittim Tanrım, yapacak bir şeyim yok demedikçe iman devreye girmiyor değerli kardeşler. O açıdan sıkıntı ve sorunlar ne yapıyor? Bizim imanımızı adım adım besliyor. Yani zorluklar, sıkıntılar bizim imanımız için her biri birer gıda niteliğinde değerli kardeşler. Onun için bu sahip olduğumuz iman durumlar karşısında ne yapıyorsak, nasıl bir tutum sergiliyorsak, sergilediğimiz tutum, aldığımız karar, attığımız adım ya imanımızı geliştiriyor, güçlendiriyor ya da ne yapıyor? Gerilemesini, daha da zayıflamasını sağlıyor. Yani durumlar karşısında nasıl davranıyorsak imanla davranışımız imanı etkiliyor. Ya olumlu yönde etkiliyor ya da olumsuz yönde etkilediğinin altını çizmiştim değerli kardeşler. Ve Davut'un cesaretini gören Saul ne yaptı? Kendi giysilerini Davut'a vermeye çalıştı. 38. ayette 1. Samuel 17. bölümün 38. ayetinde bunu görmüştük. Ve demiştim ki evet, giysilerini verdi ve bu ayeti, 38. ayeti anlayabilmemiz için dedim. Ancak 9. bölümde, 1. Samuel 9. bölümde anlatılan Saul'un fiziki durumuna bakmamız gerekiyor dedim. Çünkü orada ne diyor 9.2'de, 9. bölümün 2. ayetinde, boyu herkesten bir baş daha uzundu diyor. Demek ki bu şunu gösteriyor, evet Saul Davut'tan, eğer herkesten bir baş uzunsa Davut'tan çok çok daha fazla uzun biri olması gerekiyordu değerli kardeşler. Yani örnek olarak demiştim, sanki düşünün ki 38 bedene sahip olan bir kişinin 50 beden, 54, 56 beden bir giysiyi giymeye çalıştığı gibi değerli kardeşler. Onun için kendisi de Davut da bunu ne kadar güzel ifade etmişti. Bakınız 39. ayette Saul'un giysilerini giyiniyor. 39. ayette ne diyor? Bunlarla yürüyemiyorum diyor. Bunlarla yürüyemiyorum. Yani yürüyemediğini gördüğün zaman ne yapıyor? Saul'a ait olan bütün her şeyi çıkarıyor, atıyor. Çünkü onun yürümesine engel oluyordu. Yani rahatça hareket etmesine engel oluyordu. Demek ki ne yapıyor bunun dışında? 5 tane çakıl taşı alıyor, sapanını alıyor ve değneğini alıyor. Ve sahip olduğu bu değerler onun için yeterliydi. 40. ayette bunu okumuştuk değerli kardeşler. Değnek hakkında da küçük bir örnek vermiştim. Neden önce değneğini alıyor? Çünkü değnek Tanrı'nın gücünü simgeliyordu. Çünkü biliyorsunuz Musa o değnekle Kızıldeniz'i ortadan yarıp İsrail halkının geçmesini sağlamıştı. O değneği ne yaptı hatırlayın? Yere attı, yılan oldu. Değil mi? Büyücünün Firavun'un büyücüleri de değnekleri attılar. Onlar da yılan oldu. Ama sonra ne diyor ayet? Diyor ki Musa'nın yılanı diğer yılanları yuttu diyor. Demek ki değnek Tanrı'nın gücünü simgeliyordu. Değil mi? Önce Musa değneği eline alması gerekiyordu. Sapan ve taşla. Ve burada şunu söylemiştim. Rab başka başka şeyler istemiyor. Onun bunun şeylerini kullanmana gerek yok. Sende ne varsa ait olduğun, sahip olduğun olanaklarla Tanrı seninle birlikte hedefe ulaşmak istiyor. Hatun'da ne varsa o yeterli Tanrı için. Çağla'da ne varsa o yeterli Rab için. Aytaç'ta ne varsa o yeterli. Hacı'da ne varsa o yeterli Tanrı için. Tanrı demiyor Recep gibi ol. Tanrı demiyor İsmet gibi ol. Hayır, Tanrı seni olduğu gibi seçti. Olduğu gibi seni kullanarak hedefe ulaştırmak istiyor değerli kardeşler. Onun için Kutsal Kitap'ta en çok sevdiğim ayet. Aslında bu bölümün en güzel ayetiyle teşvik etmiştim sizi. Şöyle diyordu Davut. Sen kılıçla, mızrakla, 45. ayet, ayet 45. Sen kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun. Bense meydan okuduğun İsrail ordusunun Tanrısı, her şeye egemen Rabbin adıyla senin üzerine geliyorum. Bizler de sorunlarda, sıkıntılarda bunu değinmemiz lazım. Ben kime ait olduğumu biliyorum. Sen şeytan bana işte şu yönümü kullanaraktan geliyorsun ama ben Rabbin adıyla karşında dimdik duruyorum. Rabbin adıyla dimdik ayakta duruyorum değerli kardeşler. Buradaki can alıcı nokta Davut'un Rab ile birlikte hareket etmiş olmasıdır. Bu kadar önemli ve bu kadar gerekli. Bizler Rab ile birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Ve sonrasında bu sözler karşısında ne oluyor? Davut konuşmasını bitiriyor. Sonrasında da sapanına yerleştirdiği taşı fırlatıyor. Goliat'ın tam alnından vuruyor değerli kardeşler. Ve taş, alnına saplanan taş, 49. ayete bakıyoruz. O koskoca dev yüzüstü diyor, yüzüstü yere düşüyor ve bunun değerli kardeşler önemli olduğunu söylemiştim. Neden yüzüstü? Geriye değil de yüzüstü yere düştüğünü size açıklamıştım. Hatırlarsanız dedim, Yuhanna 18. bölümden örnek verdim. Yuhanna 18, 5'e baktığımız zaman 5. ayete orada görüyoruz ki Romalı askerler İsa'yı tutuklamaya geldiklerinde İsa öne çıkıp kimi arıyorsunuz diye sorduğunda onlar dediler ki Nasıralı İsa'yı. Bakın İsa ne yaptı? Dedi ki benim dedi. Yani ego emi. Ego emi. Benim. Yani Tanrı'nın adı aslında. Benim deyince ne oldu? Dedi ki hepsi geriye düştüler değerli kardeşler. Demek ki Kutsal Kitap'ta geriye düşmek tapınışı değil, Tanrı'ya karşı duruşu sergiliyor. Ve biz Kutsal Kitap'a baktığımız zaman Kutsal Söz'de birçok örnekler var yere öne düşmenin. Örneğin size bir örnek vereyim. Yaratılış 17. bölümde, Yaratılış 17. bölümde 3. ayette, Yaratılış 17 ayet 3'te bakın ne diyor? Tanrı İbrahim'e ne diyor? Görünüyor, İbrahim'e görünüyor. Diyor ki, benim yolumda yürü diyor. Doğru mu? Benim yolumda yürü diyor. Peki, benim yolumda yürü dediğinde 17.3, 17.3, yaratılış 17.3. Yani 1. Musa kitabı, 17. bölüm 3. ayet. Yolumda yürü, benim yolumda yürü dediğinde ne oluyor? Ne okuyoruz orada? İbrahim yüzüstü yere kapandı diyor. Yüzüstü yere kapandı, dikkat edin. Yüzüstü yere kapandı. Bu çok önemli. Arkeolojisi değil, Tanrı'ya tapındı. Çünkü Tanrı'nın sesini duydu ve Tanrı'ya tapındı. Ve öğrencileri düşün, Yakup, Yuhanna, Petrus. İsa onları aldı, yüksek bir dağa çıkmıştı, hatırlayın. Matta 17. bölümde. İsterseniz bakabilirsiniz. Ya Matta 17. bölümde 6. ayette. Onları aldı ve biliyorsunuz dağa çıktığında İsa'nın görünümü değişti. İsa'nın görünümü değişti orada. Ve görünümü değişince Petrus orada bir konuşma yaptı, değil mi? İlyas'ı gördü, Musa'yı, dedi ki ya 3 tane çadır yapalım dedi, değil mi? Bir tanesi sana, bir tanesi Musa'ya, bir tanesi İlyas'a, değil mi? 3 tane çadır yapalım. Ve Petrus onu söyleyince gökten bir ses duyuldu. Hatırlıyor musunuz? Nedir o 6. ayette? Ne diyor? Sevgili oğlum budur diyor. Ondan hoşnutum. Onu dinleyin. Şimdi bunu duyduklarında, gökten bu sesi duyduklarında öğrenciler ne yaptılar? Orada okuyoruz. Dehşet içerisinde yüzüstü yere kapandılar diyor. Bakın dikkat edin. Bu sesi duydular. Göklerdeki sesi duydular. Sevgili oğlum budur, onu dinleyin dediğinde onlar yere kapandı. Öğrenciler yere kapandı ve ona tapındılar değerli kardeşler. Demek ki Goliat da yüzüstü yere düşmekle Tanrı'nın önünde, o diri Tanrı'nın önünde yere kapanmak zorunda kaldı. Yüzüstü onun önünde eğilmek zorunda kaldı. Yani ondan çok daha güçlü olan Tanrı'nın, diri Tanrı'nın ne kadar diri bir Tanrı olduğu, güçlü bir Tanrı olduğu ortaya çıkmış oldu. Ve Goliat'ın öldüğünü gören Filistler kaçtılar. İsrailliler de ne yaptılar? Sevinç çığlıkları attılar. Değil mi? Onları kovaladılar. Ve gördük ki evet, Tanrı Davut'un tarafındaydı. Demek ki son olarak şunu söylemiştim değerli kardeşler. Yaşamdaki sorunların üstesinden gelebilmek için, yenge kazanmak istiyorsak, eğer zafer elde etmek istiyorsak şu iki noktaya dikkat etmemiz lazım. Neydi o iki nokta? Onları sadece söyledim ve bitirdim, açıklamadım size. İki noktaydı. Eğer zafer elde etmeyi istiyorsak bu çarpık düzen içerisinde, yamuk dünyada ayakta dimdik durmak istiyorsak iki şey vardı. Neydi o iki nokta? Hatırlayan var mı? Birincisi, sorun ne olursa olsun, sorun karşısında, soruna karşı durmak yerine kaçıp gitmek. Dimdik durmak. Değil mi? Demek ki birinci koşul dimdik durmak. Bu ne demektir değerli kardeşler? Rab Tanrı'nın gücüne sığınarak dimdik dikilmedikçe sorun kendiliğinden gidip geçip gitmeyecek. Yani biz eğer Rab'be yaslanarak, eğer o sorunun önünde dikilmezsek, biz soruna karşı durmazsak Rab'le birlikte, o sorun kendiliğinden yok olup gitmeyecek. Biz bunu nereden anlıyoruz? Bakın, okuyun, bunu okumuştuk daha önce, yine okumanızı rica ediyorum. 16. ayete bakın. 16. ayete. Goliat ne dedi? 40 gün boyunca sabah akşam meydan okudu, değil mi? Bakın, 40 gün boyunca, 40 gün kalktı sabah meydan okudu, akşam meydan okudu. Demiştim 80 defa meydan okudu. Doğru mu? Peki şimdi bakıyoruz, çok yaşa. Şimdi bakıyoruz sevgili kardeşler. Bakıyoruz. 40 günün sonunda Saul ve askerleri geri durdular. Değil mi? Sorundan kaçmayı tercih ettiler. Peki sorundan geri durmak, sorundan kaçmak durum üzerinde bir değişim yarattı mı? 40 gün boyunca hiçbir şey değişmedi. Goliat yine oradaydı, yine meydan okuyordu. Değişen hiçbir şey yoktu. Doğru mu? Demek ki bizler değerli kardeşler, eğer sorun karşısında kaçmayı tercih edersek, geri durmayı tercih edersek değişen hiçbir şey olmayacak. Ama Rab'be sığınıp dimdik durdukça Davut gibi, o sorun senin o sahip olduğun Tanrı karşısında daha da küçülecek, daha da en küçük bir boyuta gelmiş olacak değerli kardeşler. Onun için değişikliği yaratan dik duruş. Dik duruş değişim yaratıyor. Dik durmaya çalışalım. Birinci noktamız buydu, değil mi? İkinci noktamız neydi? İkinci noktamız tümüyle Tanrı'ya güvenmek. Yani Tanrı'ya yaslanmak. Arkanı Tanrı'ya vermek. Bütünüyle. Davut da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Neden? Şimdi bakın, ben olsaydım, baktığım zaman Goliat'ın elindeki mızrağa, biliyorsunuz ölçüyü okumuştuk, topuzu bile 7 kiloydu, değil mi? Şimdi derdim ki ya ben onunla savaşabilmek için, Davut şunu diyebilirdi, ben onunla savaşabilmem için onun gibi bir mızrağa ihtiyacım var, onun sahip olduğu kılıca ihtiyacım var diyebilirdi. Doğru mu? Ama demedi, istemedi. Ya da Saul'un giysilerini, kılıcını istedi mi? Hayır. Onu da istemediğini görüyoruz. Basit bir şekilde değerli kardeşler, kendisinin sahip olduğu silahla, sapan, taş ve değnekle yetindi Davut. Neden? Çünkü sırtı tamamen Tanrı'ya yaslanmış vaziyetteydi. Elinde olan Davut için yeterliydi değerli kardeşler. Onun için genelde bizler de her zaman yeri geldiğinde şöyle diyoruz, konuşuyoruz zaman zaman. Şunu ya da buna sahip olsaydım eğer, o zaman sen beni görecektin. Şuna ya da buna sahip olsaydım ben işte o zaman o işi halledebilirdim. Ya da şu eğitimi ya da bu eğitimi almış olsaydım sen beni işte o zaman görecektin. Nasıl başarılı olduğumu o zaman görecektin. Belki bunu çoğumuz söyledik ya da duyduk. Ya da şunu, eğer beni destekleyenler olsaydı, arkamda birileri olmuş olsaydı, bazen diyoruz eğer arkamda kocam olsaydı ya da arkamda eşim olsaydı, ya da onun sahip olduğu paraya ben de sahip olsaydım, onu ben de bak nasıl yapardım işte o zaman görürdünüz, değil mi? Şu olsaydı, bu olsaydı, bu olsaydı. Hayır, Rab diyor ki onlar bunlar şunlar olması gerekmiyor. Senin elinde olan yeterli hatun. Senin elinde olan yeterli. Rab diyor ki ben senin elinde olanla hedefe ulaşmak istiyorum değerli kardeşler. Onun için Rab bizi, bakınız 1. Korintoslar 3.9'da diyor ki Rabbin iş ortakları izliyor. Almancadaki Mitarbeiter. Yani biz Tanrı'nın iş ortaklarıyız. Onunla beraber çalışan, aynı alanda koşan kişileriz değerli kardeşler. Demek ki eğer Rab ile birlikte isek, Rab bizim yanımızdaysa, eğer biz sırtımızı Rab'be dayamışsak bu yeterli mi değil mi hatun? Yeterli. Rab'be sırtımızı yaslamak yeterli. Ona güvenmek yeterli değerli kardeşler. Bakın Tanrı'nın yönlendirmesiyle kaleme alan Petrus'un ikinci mektupta, bakınız bir ayet okuyacağım size. 1. bölüm 3. ayet. İkinci mektup, Petrus'un ikinci mektubu, 1. bölüm 3. ayet. Bakın ne diyor. Ne kadar güzel onaylıyor aslında. Lütfen açın bunu. İkinci mektup. Petrus'un ikinci mektubu. Svayte Petrus, değil mi? İkinci Petrus. 1. bölüm 3. ayet. Lütfen okuyabilir misin İsmet? Bakın, lütfen şunun altını çizin. Gerekli olan her şeyi. Bakın, ne gerekli? Ben bilmiyorum. Ne gerekli? Siz de bilmiyorsunuz. Ama neyse gerekli olan senin için, Rab Tanrı onu sana verdi. Neden verdi? Bakın, ayet cevap veriyor. Tanrı yolunda yürümeniz için. Demek ki sağlıklı bir şekilde, Rabbin yolunda ilerleyebilmek için, sağlıklı bir şekilde yola devam edebilmek için Rab bizim için ne gerekiyorsa onu bize verdi. Ama eksiklik ne? Bir şey var eksiklik. Eksiklik şu. Bizde her şey var da ama onları biz devreye sokmuyoruz. Sorun bu. Nasıl sokmuyoruz? Kutsal Ruh'un yönetiminde hareket etmediğimiz için. Değerli kardeşler, demek ki eğer Sahip olduğumuz değerler önemlidir. Her şeye sahibiz ama onları biz kutsal ruhun yönetimi altında kalarak devreye sokmadıkça, işler duruma sokmadıkça onların bize nokta kadar faydası yok. Yani bizde olması hiçbir şey ifade etmiyor hacı. Ancak onları küçük küçük adımlarla, itaat adımlarıyla, hep diyoruz ya itaat itaat, küçük itaat adımları bizi sonuca götürüyor. Bakın koşmayın, Rab koşun demiyor, yürüyün diyor. Yürüyün, ruhta yürüyün diyor. Galatyalılar 5. bölümde değil mi? Ruhta yürüyün diyor, koşun demiyor. Biz küçük adımlarla hedefe ulaşıyoruz. Atılan küçük adımlar bizi istenilen hedefe ulaştırıyor sevgili kardeşler. Onun için sahip olduğumuz her şeyi devreye sokmamız lazım. Kutsal ruhun yönetimi altında kalarak. Bence bundan daha büyük bir güvence olamaz değerli kardeşler. Onun için bu güvence onun gücünün bir göstergesi. Yıllar önce Rab Tanrı bizi nasıl kurtardıysa ondan sonraki yaşamı yaşayabilmek için de bizi gücüyle donatmıştır. Bakın bizi kurtarıyor ve kurtarıp bırakmıyor. Dikkat edin, bu çok önemli. Rab bizi kurtardı. Evet, bıraktı mı? Hayır, öylesine bırakmadı. Bizi donattı. Bir takım silahlarla donattı. Bu silahların neler olduğunu Efesler 6. bölümde görüyoruz. Doğru mu? Rab bizi silahlarla donattı. Ama o silahlar devreye sokulması lazım. Kutsal ruhun yönetimi altında kalarak. Devreye sokulmadıkça kesinlikle kesinlikle gelişip büyümen ve sorunlar üzerinden üstesinden gelebilmen mümkün değil değerli kardeşler. O zaman gönül rahatlığıyla şunu haykırabilirsin değerli kardeşler. Benim sahip olduğum, yani içinde bulunduğum sorun neyse, içinde bulunduğum sorun, sıkıntı neyse, sahip olduğum Tanrı o sorunlardan çok çok çok daha büyüktür. Amin. Bunu ispatlayan çok güzel bir ayet var. Açınız Yuhanna'yı. 4. bölüm 4. ayet. Yuhanna 4:4'te bakın ne diyor. Bizde olan yani her birinizde olan, Tanrı çocuğunda olan ne diyor? Dünyadakinden üstündür. Doğru mu? Almancasında ne diyor? 4:4'te yanlış mı? Yuhanna 1. mektupta. Yuhanna 1. mektup 4:4. Almancası ne diyor? Bak. Größer. Daha büyük, değil mi? Daha büyük. Sizde olan, düşünebiliyor musunuz? Sizde olan dünyada olandan daha büyük. Yani içinde bulunduğunuz sıkıntılardan çok çok çok çok daha büyük. Bunu bilin sadece. Yalnız değilsiniz. Ait olduğunuz Tanrı yaşıyor ve sizin de sloganınız bu olsun. Her zaman herkesin bir sloganı var değil mi? Her biri slogan atıyor. Bağıra bağıra sokaklarda. Bizim de sloganımız bu olsun. Benim ait olduğum Tanrı her şeyden daha büyüktür. Daha büyüktür. Daha büyüktür diye. Bunu açıkça hayatınızda ilan edin sevgili kardeşler. Ve belki sona doğru geliyorum. Şunu söylemek istiyorum. Karşındaki düşmanı halledebilmenin bir tek vuruşu var. Tek bir vuruş. Hani bir tek hamlesi var. Nedir o? Bir tek hamle var. Tek bir hamlesi var. Nedir o? Çok çok kolay. Ona güvenmek. Ona sırtımızı yaslamak. Başka bir şey yok. Bakın bugün Hatun yine hatırlattı. Hakikaten ben burada defalarca söyledim. Kutsal kitabın özeti iki sözde. İtaat ettiğinde ne oluyor? İtaat etmediğinde ne oluyor? Kutsal kitabın ana konusu budur. İtaat, itaatsizlik. İtaat, itaatsizlik. Bize düşen tek bir şey var. Tanrı Adem'le Havadan da onu istedi sadece. On şey istemedi. Bir tek şey istedi. Sona kadar sadık ol. İtaat edeceksin. Biz onu bile beceremiyoruz. Doğru mu hatun zaman zaman? Zorluklardan dolayı. Ama ait olduğun Tanrı eğer büyükse sorundan yapacağın tek şey var. Sırtını ona yaslaman. Ona güvenmen. Yani ona kendini bırakman. Bırak yolunu o açsın önünde o yürümeye devam etsin sevgili kardeşler. Onun için Rab Tanrı, Davut'un Rab Tanrı'ya yakın yürüyüşü onu başarıya götürmüştü değerli kardeşler. Düşün, tek bir taş ile. Şimdi tek bir taş. Ben çok düşündüm bunun üstüne. Ya tek bir taş. Yani sapan düşün. Yani o sapan bizim yaptığımız gibi ağaçtan yaptığımız sapan değil de o dönemin sapanı böyle bir meşil yuvarlak vardı. Ve onun içerisine taşı koyuyorlardı ve sallama. Sallayıp sallayıp bırakıyorlardı böyle. Tık. İşi bitirdi. Şimdi ya dedim bir taşla iş nasıl bitti ya? Koca koca adamı nasıl indirdi aşağıya? Biraz araştırdım. Neden dedim yani bu bir tek taşla nasıl bu işi bitirebilir diye. Biliyorsunuz ben birazcık uğraşmayı çok seviyorum kutsal kitapta. Birazcık araştırdım. Çok ilginç bir durumla karşılaştım. Bakın biraz da araştırdığımda değerli kardeşler sapan aracılığıyla sallanıp gönderilen taşın hızını tahmin ediyor musunuz? Tahmin edebilir misiniz? Ne kadar sizce sapanı sallıyorsun, vın diye bırakıyorsun taşı. O taşın hızını bilen var mı? Söyle abi. Yüze gelebilir. Bravo. Aşağı yukarı Aytaç. Yüze gelebilir. Değil mi? Hatun. Tabii. Çünkü bakın. Şöyle düşün hatun. Yukarıdan biz mesela şey yapıyoruz. Bir taş atıyoruz. Küçücük bir taş. Değil mi? Bir kilo taşı atıyoruz ama yere giderken vurduğunda ne yapıyor? 10 kiloluk taş gibi oluyor. Yani düşüşü o hızından dolayı dediği gibi. Bakın ben baktım yaklaşık 160 kilometre. Düşünün bakın 50 kilometre giden bir araba takip ediyorlar. 50 kilometre hızla sürüyorsun. 50 kilometre ile kaza yaptığın zaman çarptığın zaman yaralanmalar oluyor 50 kilometrede. Doğru mu? 50 kilometre dikkat edin. Ama 160 kilometreyi düşündüğüm zaman demek ki bana göre öyle düşünüyorum. Taş buradan girdi arkadan çıktı gitti abi. Ben öyle düşünüyorum. Yani adam vum diye düştüyse kesin taş buradan girdi arkadan çıktı gitti. Şimdi ya diyorsun nasıl onu tam alnından vurdu? Bakın eski antlaşmada çok güzel bir ayet var. Oraya götüreceğim sizi. Lütfen açınız bakınız bunu okumanızı sizden rica ediyorum değerli kardeşler. Benyamin oymağından söz ederken orada usta 700 kişiden söz ediyor değerli kardeşler. Bu kişilerin öne çıkan en büyük özelliği ne biliyor musunuz? Onların bir özelliği vardı çok keskin nişancıydılar ve şöyle diyor ayeti bakıyorum şimdi. Hakimler kitabı 20. bölümde. Hakimler kitabı Hakimler Richter oluyor değil mi? Hakimler kitabı 20. bölüm 16. ayet lütfen. 20. bölüm 16. ayete bakabilir misiniz? 20. bölüm 16. ayet. Ya okuyabilir misiniz? Bakın ne diyor? Solak olan dikkat edin. Solak olan 700 seçme adam da bunların arasındaydı. Ve diyor ki hepsi de dikkat edin hepsi de bir kılı sapanla vuracak kadar iyi nişancıydı diyor. Bakın kılı düşün kıl sapanla sallıyor kılı vuruyor. Demek ki Davut'un tecrübesi vardı. İyi yetiştirmiş kendisini. İyi bir nişancıydı Davut. Ve Davut onu salladığı zaman 160 kilometre hızla taş girdi arkadan çıkıp gitti değerli kardeşler. Evet, Davut kendini gerçekten iyi yetiştirmişti. Yetenek sahibi olmak çok önemli. Ama değerli kardeşler, çok iyi yeteneğe sahip olabilirsin. Ama o yeteneği Rabbin eline bırakmadıkça o yeteneğin hiçbir anlamı yok. O yetenek Rabbin eline teslim olan bir yetenek olması lazım ki bir anlam ifade etsin değerli kardeşler. Onun için Davut bunu teslim etti. Rabbin eline teslim etti. Ve sonunda ne oldu? Büyük bir başarı elde etti. Bakabilir misiniz? Sonucu 51. ayette okuyoruz. Sonucu görün. 51. ayet. Ayet 51. Ne diyor? Koşup üzerine çıktı. Golyat'ın kılıcını tutup kınından çektiği gibi onu öldürdü. hem de kendi kılıcıyla. Ve başını kesti diyor. Şimdi bu neyi gösteriyor başını kesmiş olması? Goliat'ın öldüğünü gösteren bir şey. Yani Goliat kesinlikle öldü. Ama ikinci olarak da burada şunu da söylemek lazım. Aldı o başı, dolaştı değil mi? Yani neyi gösteriyordu değerli kardeşler? Zaferi, Tanrı'nın zaferini ilan ediyordu. Davut, Tanrı'nın zaferini ilan ediyordu ki kesik başı dolaştırmakla. Ama bunlar o kadar fazla önemli değil benim için. Bakın benim için ne önemli size bu ders olsun. Benim en fazla dikkatimi çeken nokta ne yaptı Davut? Bir şey daha yaptı. Bakabilir misiniz lütfen? 54. ayete. Ne yazıyor 54. ayette İsmet ya da Aytaç? Evet sonra? Bakın ayetin devamında ne var? Silahlarını diyor kendi çadırına koydu. Ben sordum ya neden çadırına koydu? Goliat'ın silahlarını aldı, kendi çadırına koydu. Ne düşünebilirsiniz? Çok önemli bir şeydi bu. Silahlarını kendi çadırına koyması. Ne olabilir? Şimdi düşünün. Her sabah kalkıyordu Davut, o silahları görüyordu. Güne başlamadan önce Goliat'ın silahlarını görüyor orada. Şimdi bu neyi gösteriyor ona? Rab Tanrı'nın onun için neler yaptığını. Yani Rab Tanrı sayesinde zafer elde ettiğini ve o silahlar ona öyle bir teşvik geliyordu ki hiç merak etme sen bunu başardıysan benimle birlikte ileride daha çok zorluklar olacak. Onları da üstesinden gelebilecek yeterliktesin. O silahların hepsi bunu açıklıyordu. Her sabah kalktığında teşvik oluyordu Davut. Bakıyordu Rab sayesinde, Rab sayesinde, Rab sayesinde. Ve değerli kardeşler bakın bunu net bir şekilde görüyoruz. Değerli kardeşler son ayet bu ve onunla kapatıyorum. Yani burada zaferin kime ait olduğunu görmeniz açısından söylüyorum. 47. ayeti okuyabilir misiniz? Sie bunu fritzik. 1. Samuel 17:47. Ne diyor? Bitti burası İsmet. Savaş zaten Rabbindir diyor. Zafer kimin? Rabbimizin hamdolsun. Bak ne diyor silah değil. Oradaki silahlar ona gösterdi ki zafer Tanrı'ya ait. Bana ait değil. Zafer Tanrı'ya ait değerli kardeşler. Unutmayın Rab hepiniz için savaşıyor. Hatun senin için de savaşmaya devam ediyor. Marita için de her birimiz için Rab savaşmaya devam ediyor. Bizden beklenen nedir? İşte bugün söyledi hatun. Sadık olmak. İtaat. Başka hiçbir şey yok. Biz sona kadar itaat edeceğiz. Hatırlayın değerli kardeşler. Mutlu Teresa'yı tanıyan var mı? Mutlu Teresa'yı. Değil mi? Çok önemli bir kişi. Çok tanınmış biri. Bir gün bu Amerika'ya gidiyor. Amerika'da bir seminere katılıyor. Seminer sonunda bir senatör geliyor. Mutlu Teresa'ya soruyor. Ya diyor ki sevgili Mutlu. Ben bir soru sormak istiyorum sana. Senin bu dünyada yaptığın işlere bakıyorum. O kadar güzel işler yaptın ki. O kadar güzel işler yaptın. Tamam mı? Yani senin yaptığın işlere bakıyorum. Senin yaptığın şeye bakıyorum. Aslında senin yaptıkların karşısında bu ortada olan durum çok daha fazla olması gerekiyor. Niye bu kadar az? O kadar emek veriyorsun, o kadar çalışıyorsun, o kadar çabalıyorsun. Ama ortada şu kadarcık bir avuç kadar bir şey var. Hizmet var. Yani bir sonuç var. Niye böyle diye soruyor. Ve Mutlu Teresa o kadar güzel bir şey söylüyor ki. Ne diyor biliyor musunuz? Sevgili senatör diyor. Tanrı beni, dikkat edin, başarılı olmaya çağırmadı. Dikkat edin. Tanrı beni başarılı olmaya çağırmadı. Sadık olmaya çağırdı. Amin. Sona kadar sadık ol. Başka bir şey yapmana gerek yok. Rab bizi sadık olmaya çağırdı. Zafer Tanrı'nın. Eğelim yüreklerimizi ve bir 10 saniye, 20 saniye sonra İsmet duayla kapatır.